Sevinç nedir bilir misin? Nereden, nasıl doğdu böyle bir soru bilemedicem. Aniden içindeki uzaylının sesi zihninde yankılanıverdi. Herkese göre değişir dedi. Kimi için yeni bir araba, kimi için bir çikolata diyebiliriz. Ben onu tetikleyen şeyi sormuyorum. Sevinç nedir? Onu anlat bana. Cem'in içindeki uzaylının sürprizleri biteceğe benzemiyordu. Yine kendisini zor bir soru karşısında bırakmıştı. Uzun uzun düşündü. Anıları arasından sevinçli anlarını bulup çıkararak onu tanımlamayı denedi. Parlayan bir şey dedi. Bir alev, bir mahtap, bir yıldız gibi. Veya kaynayan bir pınar yahut bir sıcaklık içinden doğar, sonra benliğini kaplar. Sonra dışarı taşar. Gülersin, ıslık çalarsın, oynarsın, zıplarsın, çığlık atarsın. Bu seni sevindiren şeyin büyüklüğüne bağlı. Yahut senin ne kadar sevindiğini. Bir sonraki soru lütfen. Dünyalı Cem, arkadan bir başka sürprizin geleceğini anlamıştı. Fakat uzaylının hiç acelesi yoktu. Yarın sabah dedi. Aşağıdaki parkta, güneş doğmadan yarım saat önce. Ortalık aydınlanmaya başlamış, semanın doğu tarafındaki yıldızlar hemen hemen kaybolmuştu. Ancak ufkun yukarısında göz alıcı parlaklığıyla Venüs, hala ben buradayım diyordu. Tek tük bulutlardaysa doğmaya hazırlanan güneşin pembeliği hafiften belli olmaya başlamıştı. Mahalle arasındaki ufak bir parktaydı Cem'in uzaylıyla randevusu. Bir bank üzerine oturup etrafı dinlemeye koyuldu. Etrafta cıvıl cıvıl ağaçlar vardı. Her ağaçta yüzlerce kuş ötüyordu ama görünmüyorlardı. Sanki ağaçlar dile gelmişti. Serçeler ağırlıktaydı. Arada derinlerden, başka alemlerden gelen kumru sesleri vardı. Sonra zaman zaman 5 veya 6 defa öterek koroya katılan kargalar. Karga sesine güzel denilebilir miydi? Belki tek başına zevkle dinlenecek bir ses olmayabilirdi. Orkestranın davulu gibi. Ama sabah koroların içinde yerini aldığında, icraya bir şeyler kattığında kuşku yoktu. Bir serçe cıvıltısının yanında hiç de yabancı kaçmıyordu karganın sesi. Her şey bir bütünlük içinde, her şey bir uyum içindeydi. Güneş, yıldızlar, bulutlar, ağaçlar, serçeler, kumrular, kargalar ve çığlıklar, cıvıltılar arasındaki çığlıklar. Teneffüsleriyle bahçeye fırlayan bir okul dolusu çocuğun şen şakrak sesleri gibi çığlıklar. Birden mi başladı yoksa o mu yeni fark etti? Bunu ayırt edebilecek durumda değildi Cem. Ama bu çığlıklar da aynı dünyanın bir parçasıydı. Ve o kadar bu dünyaya aitti ki her gün güneş doğarken ve batarken bu şehrin seması bu çığlıklarla çın çın ötüp durduğu halde kimse dönüp de bu seslerin nereden geldiğine bakmıyordu. Çığlıkların geldiği yer yüksekçe bir binanın saçak altıydı. Orada kırlangıç çuvaları buldu Cem ve onları bulduğu yerde kaldı. Sevinç denen şeyin bir tanımı yapılacaksa burada yapılmalıydı. Cem'in konuk olduğu kırlangıç çuvası bakımdan geçmiş eski bir yuvaydı. Anne ve baba kırlangıç bu yuvayı 3 yıl önce inşa etmişti. O günden bu yana her bahar buraya geliyor, ufak bir onarım yaptıktan sonra yerleşip yavru yetiştiriyorlardı. Afrika'dan geldikleri biliniyordu ama hangi ülkeden, hangi bölgeden? Onu bir sır olarak saklıyordu kırlangıçlar. Bahar mevsimi gelip de havada böcekler bollaşınca onların bilinmeyen adreslerine çağrı ulaşır, onlar da yola koyulup buralara gelirlerdi. Çoğunlukla geceleri yol alıp gündüzleri dinlenmek adetindeydiler. Güneş, yıldızlar, belki de yeryüzünün manyetik alanı onlar için birer yol göstericiydi. geldiklerinde insanlara yakın olmak isterlerdi. Hatta daha önceden özellikle bu ülkede insanlar onlara yuvalar hazırlar, sarayları inşa ederlerdi. Modern dünyada ise bu kadar ilgi görmüyordu kırlangıçlar. Hatta çoğu zaman farkına bile varılmıyordu. Ama onlar sayıları azalmış da olsa yine gelip evlerimizin saçaklarına, balkonlarına, kapı veya pencere pervazlarına yuva yaparak bize gerçek dünyadan haberler taşıyorlardı. Ama bakan kim, gören kim? Görüp de onların anlattığını dinleyen kim? Yuvada yumurtadan çıkalı bir hafta olmuş 4 tane yavru vardı. Onları anne ve baba kırlangıç beraberce besliyordu. Her defasında 20 kadar böcekten oluşan bir menü sunuyorlardı yavrularına. Bunlar kırlangıçların havada uçarken yakaladıkları böceklerdi. Akşama kadar minik ağızlar 400 defa açıldı, minik canlar 400 defa doyuruldu. Anne ve baba kırlangıç 400 defa yiyecek taşıdı yavrularına. Her defasında sevinç çığlıkları yükseldi minik ağızlardan. Apartman sakinlerinden habersiz, saçak altı gün boyu bir şükür fabrikası olarak çalıştı durdu. Akşam bir başka neşe vaktiydi. Gün batımından hemen sonra yüzlerce kırlangıç gökyüzünü bayram yerine çevirdi. Kanatlar çırpıldı, pikeler yapıldı, daireler çizildi. Habersiz insanların başları üzerinde dünyanın en çevik uçucuları marifetlerini sergilediler. Görünürde hiçbir amacı yoktu ne uçuşların ne çığlıkların. Sabah doğuşunu sevinç çığlıklarıyla karşıladıkları güneş yok olup gitmişti. Buna mı seviniyordu kırlangıçlar? Yavrular yine acıkacak, yine yüzlerce sefer yiyecek bekleyeceklerdi. Bunun şevkiyle mi uçuyorlardı delicesine? Birkaç hafta geçmeden havalar soğuyacak, 10.000 kilometrelik bir göç yolu daha görünecekti. Bu muydu sevindikleri? Bu soruları Cem'in ne uzaylısı cevaplandırabilirdi ne dünyalısı. Bunlar bir kırlangıcın cevap verebileceği cinsten sorulardı. Fakat Cem onların dünyasında çok fazla kalamadı. Kırlangıcın ne o hızlı kanat çırpışları dayanılacak gibiydi ne de sağa sola yatarak yaptığı manevralar. Hızıysa bir yarış otomobilinden daha aşağıda değildi. Fakat bu hızı gerçek anlamıyla yaşamak için kırlangıç kadar küçülmek gerekiyordu. Bir de buna ani dalış ve yükselişleri ekleyin. Sonra da bütün bunların kendisi gibi delicesine uçuşup duran yüzlerce kırlangıç ortasına cereyan ettiğini düşünün. Cem yüzüne hararet basmış, avuçları ter içinde kalmış haliyle bu göz kamaştırıcı gösterinin ortasına yer almaktansa seyircisi olmayı tercih etti. Bu bir gösteriydi, bunu anlıyordu. Yumruk kadar bir bedende bir muhteşem uçuş teknolojisiyle beraber bir canı, bir sanatı ve bir sevimliliği yerleştiren, sabah akşam dünya semalarında sanatını sergiliyordu gören gözleri. Ya çığlıklar? Bir daha baktığında neşe içinde oynaşan çocuklar gördü Cem. Bir sevinç tablosuydu göklerde çizilen. Fakat alelade bir sevinç değildi bu. Uzun uzun çığlıklarla nefes tüketilecek kadar doyumsuz bir sevinç olmalıydı. Neyin sevinci? Belki bir günü daha karnı tok geçirmenin, belki akşamı karşılamanın, belki uçmanın, belki yaşamanın. Fakat yaşamak demek birkaç böcek daha yakalamak demekti kırlangıç için yahut günde 400 defa aç yavrulara yiyecek taşımak. Veya bizim bulunduğumuz yerden öyle görünüyordu. Böyle bir hayatın birkaç saatine bu kadar uzun uzadıya sevinç çığlıklarıyla cevap veriliyorsa eğer. Daha ötesine gidemedicem. İçindeki uzaylı ona bizim sevinç çığlığı attığımız şeyleri bir bir gösterdi. Değer miydi, değmez miydi ayrı bir konu ama sayısı fazla değildi. Görünen o ki bir kırlangıç sevincin ne olduğunu bizden daha iyi biliyordu. Eğer insanların da kırlangıçlar gibi sabah akşam en az yarımşar saat sevinçten uçup çığlıklar atmak gibi bir adeti olsaydı fena mı olurdu? Üstelik sevinecek çok daha fazla şeyi vardı insanların. Şu bedava kırlangıç gösterisi de hiç kuşku yok onu sevindirecek şeylerden biriydi veya öyle olmalıydı. Sevincin ne olduğunu bir akşam alacakaranlığında kırlangıçtan öğrendi Cem. Onun bir adı daha vardı. Şükür. Her zamanki yolundan iskeleye doğru yürüyordu Cem. Hava serin ve rüzgarlıydı. Hatta biraz fazla rüzgarlıydı. Bir sonbahar sabahı için olağan dışı sayılmazdı. Yakalarını kaldırdı. Ellerini cebine sokup adımlarını hızlandırdı. Yol boyunca yapraklar, kağıtlar, çöpler uçuşuyor, ağaçlar bir o yana bir bu yana eğilip duruyordu. Esen rüzgar yaprakların ecellerini çabuklaştırır gibiydi. Kendi hallerini bırakılsa belki bir iki gün daha dallarda sallanıp duracaktı yapraklar. Ama rüzgar onları birer birer dallarından söküyor, önüne katıp savuruyordu. Kim dedin? Rüzgar. Kim? Rüzgar. Rüzgar da kim? İçindeki uzaylı yeni bir varlık keşfetmişe benziyordu. Dünyalı Cem, uzaylının işaretini aldıktan sonra etrafa bir daha bakındı. Savrulanları, sürüklenenleri inceledi. Bütün bunları yapanı görmeye çalıştı. Hiç dedi, hiçbir şey. Ama adı var. Adı var, kendisi yok. Olmayan şey Cem'e karşı tam cepheden harekete geçmiş, yüzüne yüzüne vuruyordu. Olsun dedi Cem, rüzgar diye bir şey yok. Ama bir şeyleri olmalı. Hava var sadece. Bildiğimiz hava. O kadar. Ekvator yakınlarında bir yerde buldu kendisini Cem. Okyanusun üzerinde dolaşıp duran bir hava akımının ortasındaydı. Önceleri tatlı tatlı esen bir rüzgar kılığındaydı hava. Sıcaktan bunalmış olanlar için bir ferah, bir soluklanış demekti o esinti. Bir ara ortalık fazlaca ısınmaya başladı. Havanın ısınması, suyun da ısınması anlamına geliyordu. Isınan suyunsa yapacağı bir şey vardı, buharlaşmak. Isınan su zerreleri birer birer uçtu. Buharlaşan su zerreleri havaya karıştı. Cem tam denizin yüzeyinde bir yerlerden seyrediyordu olup bitenleri. Dört bir tarafında peş peşe zerreler havalanıyordu. Her yer göz alabildiğine paraşüt birlikleriyle doluydu. Yalnız çıkarma yere değil, havaya doğru cereyan ediyordu. Ardı arkası kesilmek bilmiyordu paraşütlerin. Milyar kere, milyar kere milyarlarca su zerresi böylece kanatlandı, peş peşe dalgalar halinde yükseldi, yükseldi. Bir yandan sıcaklık, diğer yandan aşağıdaki hava akımları onları uçurdukça uçuruyordu. Bu arada rüzgar şiddetini de, huyunu da çoktan değiştirmişti. Artık tatlı tatlı esen meltemler yoktu denizin üzerinde. O bildiğimiz hava kılığını değiştirmiş, delicesine bir coşkuya bürünmüştü. Artık her taraftan esiyor, her yöne doğru esiyor, estikçe hızlanıyor, hızlandıkça coşuyordu. Önünde durabilecek, hızını kesebilecek hiçbir şey yoktu. Uzunca bir süre rüzgarlar çarpıştı okyanusun üzerinde. Aksiyonlardan hücuma geçen hava zerreleri kafa kafaya tokuştular. Bu arada buharlar yukarılarda yoğunlaşıp yağmur bulutları oldular. Yoğunlaşırken ısılarından soyunup onları havaya emanet ettiler. Hava ısındı, genişledi, yayıldı. Böylece aşağıdan yükselen yeni buhar ordularına yer açıldı. Yukarılarda bunlar olup biterken aşağılarda da rüzgarların çarpışması büyük ölçüde bir güç birliğine dönüşmüştü. Artık her yönden gelişi güzel esen rüzgarlar yerine bir ortak nokta etrafında dönen dev bir girdap vardı denizin üzerinde. Girdap döndükçe hızlanıyor, hızlandıkça daha fazla buhar emiyor, emdikçe bulutları besliyor, bulutlar büyüdükçe rüzgar da şiddetini arttırıyordu. Girdap bir yandan da hareket halindeydi. Döne döne ilerlerken ortasındaki deliğe doğru kabaran ve metrelerce yüksekliğe erişen dev dalgaları da beraberinde sürüklüyordu. Bir halı üzerine yapışarak hareket eden güçlü bir elektrikli süpürge hortumundan farksızdı girdap. Yalnız halı niyetine okyanusları kabartıyordu. Birer birer yükselen mütevazı buhar zerrelerinden gökte heybetli dağlar kuruldu. Bunlar yüzlerce kilometre çapında bir alanı kaplayan ve 15 kilometre yukarılara kadar uzanan dağlardı. Heybetli dağları mütevazı hava zerreleri omuzladı. Birliğin ne demek olduğunu hayatında ilk defa o gün gördü Cem. Zerrelerden, sadece zerrelerden, görünmeyen zerrelerden ibaretti bütün alem. Onların her biri tek tek ele alındığında var bile denemeyecek kadar hafif, zayıf, çelimsiz bir şeydi. Fakat hiçbiri durmak bilmiyordu ve el ele tutuşup saf saf olup geliyorlardı denizlerin, karaların üzerine. O zerrelerden her birinin hem kendi etrafında bir dönüşü vardı hem de saflar halinde gökyüzündeki o dev girdabın merkezi etrafında. Bir adım geri kalan da yoktu, bir adım öne geçendi. Hep birlikte dönüyor, hep birlikte hızlanıyor, hep birlikte güçleniyorlardı. Göklerin talimli ordularından bir ordunun muhteşem bir manevrasıydı Cem'in gözleri önünde usayıp giden. Dakikalar, saatler derken iki gün böylece geçti. İki gün boyunca kılığın birini çıkardı, diğerine girdi. Şiddetlenmeye başladığında bir fırtına topluluğu halindeydim. Sonra tropikal bir depresyona dönüştü. Bu arada hızı saatte 60 kilometreyi bulmuştu. Fakat burada da durmadı, tropikal fırtına halini aldı, yine hızlanmaya devam etti. Saatte 120 kilometreye eriştiğinde onun adı kasırgaydı. Çelimsiz hava zerresinin coşkusu saatte 200 kilometre sınırına dayandığı zaman sinesinde yüzlerce trilyon beygir gücüne denk bir enerji taşıyordu. Bu gücün onda birinden daha da az bir kısmı bütün dünyanın enerji ihtiyacını yıllarca karşılayabilirdi. Başka bir deyişle her 10 saniyede bir atom bombasının gücü açığa çıkıyordu, saf saf olmuş, görünmez zerrelerin elinde. Kasırga kılığına bürünmüş hava ve su zerreleri sahile ulaştıklarında boyu 8 metreyi, uzunluğu 100 kilometreyi aşan dalgaları da beraberlerinde getirmişlerdi. O sırada kıyılarda bulunan hiçbir şeyin bu dalgalardan kurtulmasına imkan yoktu. Birbiri ardınca tokatlar şakladı karaların yüzünde. Dalgaların eksik bıraktığını gökten inenler tamamladı. Yerden ve gökten seller boşandı. Caddeler, sokaklar birer nehir yatağına döndü. Su zerrelerinin denizden ve havadan saldırısına karşı insanların yapabileceği tek şey saldırıyı önceden haber alıp kaçmaktan ibaretti. Çünkü insan uygarlığının elinde zerreye karşı koyabilecek bir güç yoktu. Hava zerrelerinin saldırısı ise daha da amansızdı. Bir hava zerresinin içinde uçarken önünde hiçbir engelin bulunmadığını fark etti Cem. Karşısına çıkan ilk binanın içine dalmak için yapacağı şey bir dokunuştan ibaretti o kadar. Camlar tuzla buz oldu, kasırganın öncü kolları evin içine doluştu. Oturma odasıyla mutfağı şöyle bir dolaşıp raflarda ne varsa yere indirdikten sonra Cem ve beraberindekiler evin karşı duvarından çıkıp gittiler. Onlar çıktıktan sonra evden geride kalan üç duvarla bir çatıdan ve içindeki kırık dökük eşyalardan ibaretti. Zerrelerden ordular bir sonraki binayı temelinden yokladılar. Gelen vurdu binaya, giden vurdu. Saatler boyunca koca bina depreme tutulmuş gibi sallandı. Tepeden tırnağa binanın bütün çivileri bu dokunuşlara sesli cevaplar verdi. Camlar birer birer indi, kapılar söküldü, hava zerrelerinin bina içinde girip çıkmadığı bir santimetre karelik bir yer bile kalmadı. Binanın çatısını söküp almaksa saatte 200 kilometreye yakın bir hızla uçan ordular için bir şapka çıkarmak kadar kolay bir işti. Birkaç bina, birkaç çatıyla duracak gibi değildi hava zerreleri. Onlardan her biri bir hedefe kilitlenmişti. Kimi dalları yere indirdi, kimi yerde bulduğunu kaldırıp birer güdümlü füze halinde önüne kattı. Kiminin görev listesinde ağaçları yerinden sökmek vardı. Kimi kamyonları devirecek, kimi de araçları tutup köprüden aşağı fırlatacaktı. Olsun dedi Cem, yine de rüzgar diye bir şey yok. Ya kasırga dedi uzaylı, havadan, sudan başka ibaret. Ya bütün bunlar, uzaylı Cem, harabeye dönmüş kasabaları işaret etti. Sadece bir emir. Sadece bir emir. Cem, pardesüsünün yakasını indirdi, yönünü rüzgara döndü, derin bir nefes aldı, aheste adımlarla yürümeye başladı. Esen rüzgarın her zerresini teninde hissetmek istiyordu. Havanın her zerresinden, bedeninin her zerresine esrarengiz bir gücün boşaldığını hissetti Cem. Her zerre gökten inen bir ayet gibi imanına iman katıyor.